Ayrım 4.
Çelik, kağıt ve çimento toplam madde kullanımı için iyi örneklerdir. Çünkü toplamda önemli bir pay oluşturmaktadırlar ve her üçü de dikkate değer bir çevresel bedel karşılığında üretilmektedir. Çelik üretimi, dünya çapında üretilen tüm metallerin ağırlık olarak %90'ından fazlasını kullanarak metal sektörüne hakim olmaktadır. Üretimin yüksek enerji yoğunluğu ve üretim sırasındaki kimyasal tepkimelerin sonucu olarak ortaya çıkan ve dünya karbon yayımlarının %2,5'unu oluşturan karbon yayımı bir yana, yüksek bir ekolojik bedelle çıkartılan ve taşınan yapı malzemelerinin büyük miktarlarda kullanımını yansıtmaktadır. Yine çok fazla enerji kullanan kağıt fabrikaları da diğer şeylerin yanı sıra bilinen en kirletici maddelerden birisi olan dioksinleri açığa çıkararak hem havayı hem de suyu ciddi şekilde kirletmektedir. Yoksullar gibi orta gelirli sınıf da maddeleri kullanmada tutumludur. Onların mütevazi konutları ve araçları, tavan vantilatörleri, mutfak lavaboları ve diğer dayanıklı ürünleriyle gazeteleri ve çizgi romanları, yılda 150'şer kilogramdan az çelik ve çimento ile 50 kilogramdan az kağıttan sağlanmaktadır. Batı standartlarına göre modası geçmiş olan ürünler, tavan vantilatörleri gürültü çıkartmaktadır, musluklar damlatmaktadır. Kullanırken bir şeylerin eksikliği yüzünden pek az gerçek sıkıntı yaşamaktadırlar. Ayrıca orta gelirlilerin maddeleri yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek konusundaki özenleri, ekonomilerini çevre ile dengelemeyi hedefleyen tüm toplumlar için ideal oluşturmaktadır. Paçavra toplayıcılar, pılı pırtı satıcılar, hurdacılar, sütçüler ve çok sayıda diğer tüccar kullanılmış nesneleri hizmette tutmaktadırlar. Orta gelirli sınıfın ekonomisi maddelere değer vermektedir. Dünya ekonomi merdiveninin üst basamağında insanlar kısmen daha fazla ürüne sahip olduğu için fakat özellikle savurganlık çoğaldığı için maddelerin tüketimi önemli derecede artmaktadır. Biz tüketiciler aşırı paketlemenin, tek kullanımlık ürünlerin, çabuk eskimenin, tamir edilemeyen araçların ve bir dakikası bir dakikasına uymayan modaların hakim olduğu bir maddeler ekonomisinde yaşamaktayız. Felsefeci Ivan Illich'in 1977'de yazdığı gibi, endüstri toplumu insanların her gün kendi ağırlıklarınca metal ve yakıtı yok etmedikçe uyum sağlayamadıkları bir şehir manzarası yaratmaktadır. 90'ların başında sıradan Amerikan vatandaşları doğrudan ya da dolaylı yoldan günde 52 kilogram temel madde tüketmektedir. 18 kilogram petrol ve kömür, diğer minerallerden 13, tarımsal ürünlerden 12 ve orman ürünlerinden de 9 kilogram. Bu düzeylerdeki günlük tüketim, dünya üzerinde doğal güçlerle başa baş giden etkilerin görülmesi anlamına gelmektedir. 1990'da tüketici sınıfına ihtiyaçlarını karşılamak için yer kabuğunu aşındıran maden ocakları, dünyadaki tüm nehirlerin toplamda taşıdığından daha fazla kaya ve toprak taşımışlardır. Kimyasal madde endüstrisi, pek çoğunun doğal çevreden izole edilmesinin imkansız olduğu ispatlanmış olan milyonlarca ton, 70 binden fazla çeşit sentetik madde üretmiştir. Antarktika karı, derin okyanus balıkları ve yeraltı su akıntıları üzerine çalışan bilim adamları, insan yapımı kimyasal maddelerin izlerini bulmaktadırlar. Kullan at ekonomisinde ambalaj, kendi içinde bir amaç haline gelmektedir. Madeni eşyalar, çocuk oyuncakları, kozmetikler, tuvalet malzemeleri, ecza malzemeleri, müzik kayıtları, yiyecek ve içecekler, 5. bölümde açıklandığı gibi ve akla gelen her tür tüketilebilir ürün mukavvaya yerleştirilmekte, kağıtla sarılmakta, plastikle kaplanmakta ya da bunların her üçüne birden tabi tutulmaktadır. Kesinlikle kırılmaz olduğunu iddia ederek plastik oyuncak satan oyuncak firmaları her şeyi ürünün büyüklüğünün 4 katı büyüklüğündeki plastik kutularda muhafaza etmektedir. Hediye paketinin kendisi de özenli paketlenmiş olarak gelmektedir. Komedyen Lily Tomlin bu absürt durumu kişisel bir anısını anlatarak özetlemiştir. Geçen gün bir çöp sepeti aldım. Onu kağıt bir çantanın içinde taşıdım ve eve geldiğimde kağıt çantayı çöp sepetinin içine koydum. Böylesi aşırılık Amerikalıların ürünler için harcadığı her doların 4 sentinin, kişi başına yılda 225 doların neden ambalaja gittiğini açıklamaktadır. Bu aynı zamanda paket malzemelerine ayrılan çok büyük miktardaki kaynakları da açıklamaktadır. Bu endüstri Birleşik Krallık'taki enerjinin %5'ini, Almanya'daki kağıdın %40'ını ve ABD'deki plastiğin de yaklaşık 1/4'ünü yutmaktadır. Tüketici sınıfının büyük bölümünün yaşamakta olduğu endüstrileşmiş ülkelerde şehir katı atıklarının yarıya yakın bölümünü ambalajlar oluşturmaktadır. Paketlemedeki hızlı artış yoksul ülkelerde de görülmektedir. Çin'in yeni ortaya çıkan ambalaj endüstrisi 80'lerde satışlarını 4'e katlamıştır. Tüketim toplumunda ambalajlar için söz konusu olduğu gibi tek kullanımlık ürünlerin miktarında da artış görülmektedir. Tüketim ekonomisi tabaklardan fotoğraf makinelerine kadar her şeyde çevreye duyarlı yaşamayı temsil eden dayanıklı ürünlerin yerine geçici, kullanılıp atılan ürünleri koymaktadır. İngilizler yılda 2,5 milyar çocuk bezi atmaktadır. Japonlar her yıl 30 milyon kullanılıp atılan tek makaralı fotoğraf makineleri kullanmakta ve Japon şirketleri eski moda kullanılıp atılan eşantiyon kalemlerin yanı sıra her biri toksik kadmiyum ve cıva içeren milyonlarca bedava pil dağıtmaktadır. Amerikalılar yılda 183 milyon tıraş bıçağı, 2,7 milyar pil, 140 milyon metreküp polistiren yer fıstığı paketi, 350 milyon adet basınçlı sprey boya kutusu ve tüm dünya nüfusunun 2 ayda bir pikniğe gidip atacağı kadar kağıt ve plastik malzeme atmaktadırlar. Hatta Maryland'daki bir firma 5-10 defa izlendikten sonra atılmak üzere yapılmış, kullanılıp atılan video kasetleri satmaktadır. Kullan at ekonomisi aynı zamanda dayanıklılığı da azaltmaktadır. İktisatçıların dayanıklı tüketim malları dediği şeyler, örneğin ev aletleri, aslında pek de dayanıklı değildir. Seyyar tenekeci Tim Hankin, 2 yıl boyunca İngiltere'deki çöp bölgelerini karıştırıp atılan ev aletlerini araştırmıştır. Onun buldukları, planlı eskime ve atılabilirliğe yönelik artan eğilim ortaya koymaktadır. 1950'lerde yapılan makineler çok sağlam, çoğunlukla metalden yapılmışlar ve her şey birbirine cıvatalarla ya da kaynakla bağlı. Yıllar geçtikçe makineler daha az sağlam hale geldi. Artık daha fazla parça plastikten yapılıyor ve cıvata ya da kaynak yerine birbirlerine yapıştırılıyorlar. Artık pek çok parçanın onarılması olanaksız. Yeni makineler öyle ucuz ki genellikle bozuk bir aleti profesyonel birisine tamir ettirmeye değmiyor. Avrupa'daki ev aletleriyle ilgili olarak yapılan daha ciddi bir araştırmada, ürün kalitesine ilişkin tüm diğer ölçütlerdeki hızlı yükselmeye rağmen, bu ürünlerin uzun ömürlülüğünün en iyi ihtimalle sabit kaldığı ortaya konulmuştur. Örneğin, yeni buzdolapları daha ucuzdur, daha fazla şey almakta ve eskilere oranla daha az enerji kullanmaktadır. Fakat onlardan daha uzun süre dayanmamaktadırlar. Bunun nedeni, üreticilerin bunları onarılmaya yönelik değil, belirli bir süre dayanıp daha sonra yenisiyle değiştirilmeye yönelik olarak üretiyor olmalarıdır. Dar bir ekonomik perspektiften bakıldığında, planlı eskime, üretimdeki nispi maliyetlere verilen makul bir tepkidir. İş gücü pahalıdır ve kitle üretimi işçi başına onarımdan daha az zamana mal olmaktadır. Fakat daha geniş bir perspektiften bakıldığında da bu durum, tüketici ekonomisinin dünyaya ne kadar az değer verdiğini yansıtmaktadır. Burley'nin dediği gibi, baskın ekonomik değerlerin egemenliği altında yaratılışın aslı özen gösterilmeyecek kadar ucuzdur. Aletlerin onarımını güçleştiren kuvvetler, pek çok üründe bulunan maddelerin geri dönüşümüne karşı da aynı şekilde işlemektedir. Geçmişte Japon ev aletleri yapımcıları, kullandıkları birimlerin çoğunu parça olarak toplamaktaydı. Fakat bugün bunu yapmaya pek istekli değiller. Yeni modellerde o kadar çok yeniden kullandıkları plastik parça var ki, bunları toplamak işe yaramıyor. Bu yüzden tüketici sınıfının çöp yığınları dayanıklı tüketim mallarıyla doludur. Kullan at sınıfında olan bizler her yıl milyonlarca yazı masası, sandalye, masa, dolap, buzdolabı, havalandırma cihazı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, kişisel bilgisayar, telefon, telesekreter ve şilte atmaktayız. Yalnızca Almanlar yılda 5 milyon adet ev aleti, Amerikalılar da 7,5 milyon adet televizyon atmaktadır. Amerikalıların her yıl attığı 280 milyon adet tekerleğin yalnızca 1/4'ü geri dönüştürülmekte ya da lastikle kaplanmaktadır. Atılabilirlik ve planlı eskime, alışveriş kasası ile hurda yığın arasındaki yolculuğu hızlandıramadığında bunu bazen moda yapabilir. Oscar Wilde bir zamanlar şu soruyu sormuştur. Moda nedir? Genellikle öyle tahammül edilemez bir çirkinliktir ki onu her 6 ayda bir değiştirmemiz gerekir. Onun zamanından bu yana moda yalnızca daha da hızlanmıştır. ABD Teknoloji Değerlendirme Bürosu'na göre son moda 80'lerin sonunda her 2,5 ayda bir değişmekteydi. Fakat son moda olsun ya da olmasın giysilerin çoğu eskimeden çok önce tarz dışı kalmaktadır. Bir pazar analizcisinin 25 yıl önce söylediği gibi her endüstri kadın moda endüstrisiyle rekabet etmeye çalışmaktadır. Modern pazarlamacılığın anahtarı budur. Son zamanlarda moda krallığı, pazarlamacılar her tür gelece uygun tarzları önerdikçe saatleri ve gözlükleri sömürgeleştirmiş ve spor ayakkabı diyarını işgal etmiştir. Kaliforniya'da yerleşik olan ve 4 yıl içerisinde satışların 50 kat arttığını gören Elagier firması, baş finans memuru Kevin Ventro, Washington Post'a şunları söylemiştir. Ayakkabı performansından bahsediyorsanız yalnızca bir ya da iki çifte ihtiyacınız vardır. Eğer modadan bahsediyorsanız sayısız çift ayakkabıdan bahsediyorsunuz demektir. Şehirli gençler arasında var olan ve yıllık 200 milyon dolar gibi reklam harcamalarıyla desteklenen ayak fetişizmin sonucu gençlerin ayakkabı satışlarında %30'luk bir yere sahip olmasıdır. Kabul etmek gerekir ki giyecek ve ayakkabı yapımı dünyada ağır endüstrilerin neden olduğu kadar büyük bir kayba neden olmamaktadır. Fakat moda pazarına kaynak sağlamak bir miktar ekolojik hasarı beraberinde getirmektedir. Pamuk çiftçileri dünyanın en fazla haşere ilacı ve su kullanıcılarındandır. Sentetik dokumalar petrokimya endüstrisinde üretilmektedir. Yünün ve derinin bir kısmı gereğinden fazla otlatılan çayırlardaki çiftlik hayvanlarından gelmektedir. Tekstil fabrikaları da tehlikeli madde olarak tescil edilen endüstri boyalarını kullanmaktadır. O yüzden biz tüketiciler beklenmeyen bir yerden gelen önerilere uysak iyi olur. San Francisco'da yerleşik giyim firması Esprit, 1990 sonunda sorumlu tüketim için bir rica başlığı altında reklamlar yapmıştır. Bugün yaşam tarzlarımız çevremize yönelik olarak durmadan artan tehditlere her zamankinden daha fazla önem vermelidir. Bizce bu en iyi şekilde bir şey satın almadan önce kendi kendimize buna gerçekten ihtiyaç duyup duymadığımızı sorarsak sağlanabilir. Bu yaklaşımla tüketime ilişkin daha sağlıklı bir tutuma katkıda bulunmuş oluruz. Bir giyecek üreticisine bu düşünce ters gelebilir. Fakat bu tür bir sorumluluk kısa sürede benimsenmezse bu gezegen üzerindeki geri kalan her şeyi yok edebiliriz. Tüketici sınıfının üst kademesindeki zenginler maddi tüketimin zirvesine ulaşmış ve varlıklı sınıfa katılmıştır. Değerli metallerin ve cevherlerin çıkartılmasının sebep olduğu başıboş yağmalamanın sorumluluğu onlara düşmektedir. Bu tür maddeler küçük miktarlarının bile temin edilmesi için yapılan yıkımın büyüklüğünden ve yapay bile olsa değerlerinin akıl almaz olduğu gerçeğinden dolayı benzersizdirler. Değerli metaller ve cevherler yalnızca insanlar onlara paha biçtiği için değerlidirler ve özellikle biriktirilmek üzere kazılıp çıkartılmaktadırlar. Bu akıl almaz değer çevre için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. 80'lerin başında Brezilyalı madenciler ölümcü bir metal olan civayı altını tortusundan ayırmak için kullanmaya başladığından bu yana yaklaşık 1000 ton civa Amazon besin zincirine sızmıştır. Bu durumun asıl kurbanları ise büyük ihtimalle yaşamak için avlanan ve balık tutan yerli kabilelerdir. Güney Afrika altın madenleri siyah kasabalara radyoaktif radon gazı sızdırmaktadır. Ve Botswana'daki elmas madenleri de insan müdahalesiyle bu zamana kadar bozulmamış büyük bir vahşi yaşam korunağı olan Okavango Deltası'nı kurutmaktadır. Varlıklı sınıfla karşılaştırıldığında müsrif tüketiciler bile yeryüzünde yumuşak adımlarla yürümektedir. Bugünkü tüketici sınıfında ironik şekilde çevre gönüllüleri yeniden kullanma ve geri dönüştürme gibi pek de uzun zaman önce geliştirilmemiş olan yeni uygulamalar getirmek zorundadır. İdareli kullanım ancak 40 yıllık çılgın tüketimin ardından bir yenilik olarak görülebilmiştir. Maddelere özen göstermek, şu anda bu kadar fazla tüketen endüstri toplumları da dahil olmak üzere tüm toplumların kültürel miraslarının bir parçasıdır. Örneğin, Laura Ingalls Wilder, klasik çocuk kitabı olan Little House on the Prairie'da, Küçük Ev, daha önceki Amerikan nesilleri arasında yaygın olan gerçek materyalizmi açıklamıştır. Babası çiftlik evlerinin damını akıtırken, Laura aşağıda durup aşağıya düşebilecek çivileri dikkatli toplamaktadır. Tek bir çivinin bile israf edilmemesi gereklidir. Eğer dünyadaki insanlar madde kullanımı konusunda bir orta yolda buluşmak istiyorlarsa, ekonomi merdiveninin alt basamaklarında hala var olan bu tür eski değerlerin tüketici sınıfındaki bizler arasında yeniden canlandırılması gerekmektedir. Zengin ulusların gelişmiş düşük kaynaklı teknolojileri, fiber optik kablolar ve dizüstü bilgisayarlar ile orta gelirli sınıfın tutucu değerleri ve dayanıklı ürünlere verdikleri önemin birleştirildiği bir gelecek, bu iki dünyanın en iyi yanlarını bir araya getirecektir. Bu durum, tüketici sınıfının yararlandığı konforların pek çoğu ile orta gelirli sınıfta yaygın olan kişi başına düşen madde kullanımı düzeylerini kaynaştıracaktır. Fakat böyle bir gelecek, savurganlığa karşı giderek genişleyen bir harekete bağlı olacaktır. Neyse ki maddelerin akışının en üstünde bulunup, ödenek alan endüstrilerden ortadaki üreticilere ve en sondaki çöp yığınlarına kadar görevi üstlenecek insanlar olduğu sürece değişim için, yaratılışın aslını yeniden değerlendirmek için fırsat vardır. Amerikalı Peel Hooker en üste çalışmaktadır. 10 yıl boyunca ABD madencilik yönetmeliğinde reformlar yapılması için baskı yaptıktan sonra 1989'da gerçekte kamu arazisini maden araştırmacılarına verip bu yolla mineral fiyatlarını elinde tutan 1872 tarihli genel madencilik yasasına karşı cepheden bir hücum başlatmaya hazır hale gelmiştir. Hareketi henüz galip gelmemiştir. Fakat şimdi Amerika'da madencilikte hakim olan grup hiçbir zaman olmadığı kadar savunma halindedir. Tüketici sınıfının ahşap ve kağıt ihtiyacının en büyük bölümünü sağlayan Kuzey Amerika ormanlarında da reform hareketleri hazırlıkları yapılmaktadır. 1989'da o zamanlar ABD Orman Servisi'nde 11 yıllık bir işçi olan Jeff Debonis, düdük çalanlar denilen ve çevre tüzüklerinin ihlaline dikkat çeken işçileri desteklemek için bürokrasiyi değiştirmeyi amaçlayan bir grup olan Çevre Ahlakı Taraftarı Orman Servisi Çalışanları Derneği'ni kurmuştur. Kanada'da da Cree Hintlerinden Louis Sinclair, Cree arazisindeki kuzey ormanlarının tamamen kesilmesini durdurmak için mücadele etmektedir. Maddelerin akışında çok da aşağıda bulunan Alman tüketim ürünleri firması Braun'dan Dieter Rams, daha basit ve daha dayanıklı saatler, hesap makineleri ve mutfak eşyalarının mühendisliğini yaparak diğer ürün tasarımcılarına yol açmaktadır. Rams şöyle demektedir: yaşamlarımızda çok fazla şey var, çok fazla dayanıklık, çok fazla görsel ve maddi kirlilik. Endüstri tasarımcılarının başlıca görevlerinden birisi daha uzun ömre sahip ürünler yaratmaktır. Böylece bizler daha az şey satın alabiliriz. Maddi israfın kısılması konusunda Almanlar tüketici sınıfına öncülük etmektedir. 1991 yılında Çevre Bakanı Klaus Töpfer, ambalaj israfını azaltmak üzere etraflı bir planı uygulamaya geçirdiğinde, çevre gönüllüleri mükemmel bir zafer kazanmıştır. 1995 yılı itibariyle Alman endüstrisi, otomobiller ve ev aletleri gibi pek çok büyük tüketim malı ile, bunların yanı sıra mukavva, kağıt, plastik, cam ve metal dahil olmak üzere pek çok ambalaj malzemesini toplayıp yeniden kullanmak ya da geri dönüştürmek zorundadır. Yüksek çöp vergilerini de içeren bu plan, aslında Alman endüstrilerini kullandıkları malzemelere, bunları alıcılara ürün ya da ambalaj olarak sattıktan sonra bile özen göstermekten sorumlu hale getirmektedir. Madde akışının sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en hızlı büyüyen halk kaynaklı çevre mücadelelerinden biri vardır. Belediye idareleri birbiri ardınca toprak doldurma alanlarını doldurdukça, bunlardan pek çoğu büyük çöp yakıcıları, havayı kirleten ve elektrik üretmelerine rağmen net enerji kaybı kaynakları olan yakıcılar planlamaya başlamışlardır. Geri dönüştürebilecek şeyleri yakmak yoluyla bu yakıcılar çok fazla enerji yutan ham madde endüstrilerini daha yüksek üretim düzeylerine doğru yönlendirmektedir. Kent'in New York'tan Alan ve Paul Kent evlerine çıkarttıkları West Nant, İsrafa Hayır gazetesi aracılığıyla ülke çapındaki yerel gruplara gerçekleri anlatarak yakıcılara karşı olan savaşta ön saflarda yer almaktadırlar. 1988 yılında Washington State'te ya geri dönüştürme ya da yakıcılar mücadelesini kazanmış olan halk grupları, şimdi Seattle'ın katı atıklarının %40'lık bir bölümünü geri dönüştürerek şehirlerin bu konuda tüm büyük ABD şehirlerinden önde olmasıyla övünebilmektedirler. Yıllar önce eski el aletlerini toplayıp yenileyerek bunları malzeme eksikliği çeken Afrikalı el işçilerine göndermeye başlayan Britton Jill Robertson stratejisi daha az yüz yüze mücadele içermektedir. Robertson kişisel çabaları kendine yetmek için aletler adı verilen ulus çapında bir İngiliz organizasyonu haline gelmiştir. Hareketin 50 Birleşik Krallık Şubesi ile Hollanda, Almanya ve İskandinavya'daki üyeler Afrika'ya 250 bin adet alet göndermiş ve yerel grupların Doğu Afrika'da alet yapım tesisleri kurmalarına yardım etmişlerdir. Robert şunu görmektedir ki, yoksul işçilerin ellerinde bulunan milyonlarca yüksek kaliteli çelik kalem, testere ve çapa, onlara resmi yardım programlarının sağladığı az sayıdaki güçlü makineden daha fazla yardımcı olmaktadır. İsraf ekonomisi varlığını sürdürürken bazı eylemciler bu ekonominin atıklarını bir şeyler anlatmak ve fayda sağlamak için kullanmaktadır. Everything Goes Furniture, insanların New York City sokaklarına attıkları mobilyaları toplamakta, yenilemekte ve satmaktadır. Berkeley, Kaliforniya'daki Urban Ore, şehir çöplüğünde bir ambara ve tasnif merkezine sahiptir ve değersiz şeyler yığını arasındaki değerli şeyleri tasnif etmek üzere şehirle anlaşma yapmaktadır. Burada çalışanlar buldukları şeyleri yan tarafta bulunan bir mağazada satmaktadır. Ulus çapında bu tür çöp temizleyen girişimcileri, ticari dernekleri olan Ulusal Çöp Dalgıçları ve Şehir Madencileri Derneği bir araya getirmektedir. Maddelerin akışında nerede yoğunlaştıklarına bakılmaksızın tüm bu çabalar bizim tüketici sınıfında çok ihtiyaç duyduğumuz türden bir gerçek materyalizmi ortaya koymaktadır. Atıkların kontrol edilmesi, eşyaların korunması ve onarılması, malzemelerin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi. Dünyaya özen göstermek, ondan aldığımız şeylere özen göstermek demektir. Tüketiciliğin dizginlenmesi. 8. Bölüm. Tüket ya da kaybet miti. Tüketim toplumundaki genel görüş, tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmaksızın, kendimizi meşgul etmek için bir ulusal politika sorunu olarak tüketmeye devam etmemiz gerektiği yolundadır. Bu tavır çok ciddi boyuttadır. Yayınlanan haber programları, tatil sezonunda alışveriş bölgelerinin yer aldığı sahneleri sanki ulusal öneme sahip sahnelermiş gibi ele almakta ve alışveriş yapanların para harcamaya ne kadar gönüllü olduklarını anlatmaktadır. ABD 1990'ların ortalarında ekonomik durgunlukla yüz yüze geldiğinde başkandan başlayıp daha aşağıdaki kişilere kadar herkes sadık Amerikalılardan para harcamalarını rica etmeye başlamıştır. Range Rover firması büyük ABD dergilerine bir şeyler satın alın. Elbette bizim tercihimiz bir Range Rover almanız olacaktır. Fakat eğer bu mümkün değilse bir mikrodalga fırın alın, bir av köpeği, tiyatro biletleri, bir futbol topu, herhangi bir şey diye yalvaran tam sayfa ilan vermiştir. Bu tür ricaların ardında yatan mantık çok doğru görünmektedir. Eğer kimse bir şey satın almazsa kimse bir şey satmaz ve kimse bir şey satmazsa kimse çalışmaz. Böylece tüketici ekonomisinde bir başka deyişle gayri safi milli hasılanın 1/3'ünün tüketici harcamalarından oluştuğu bir ekonomide, borsadaki servetlerden ulusal ekonomi politikalarına kadar her şey tüketicinin güveni ve satın alma planları anketlerine dayanmaktadır. Eğer bu tüket ya da kaybet görüşü doğruysa, bireysel olarak ya da toplu halde tüketimimizi kasıtlı olarak azaltmak, kendi kendine zarar veren bir davranış biçimi olacaktır. Örneğin araba kullanımını yarıya indirmemiz, benzin istasyonu çalışanlarının ve bunun yanı sıra araba teknisyenlerinin, otomotiv işçilerinin, tekerlek fabrikası işçilerinin, otomobil sigortası acentelerinin ve araba yatırım uzmanlarının yarısını işlerinden edecektir. Ekonomide dalga dalga yayılan bu işsizliklerin şoku, büyük krizin bir tekrarı ile sonuçlanabilecek olan, bunların dışındaki diğer iş kayıplarının oluşturduğu bir zincir reaksiyona sebep olabilir. Görüşleri kabul gören gelişim iktisatçıları da gelişmekte olan ülkeler için aynı şekilde karabasana benzeyen bir manzara çizmektedir. Bu iktisatçılar, endüstri ülkelerinin dünya ekonomisinin lokomotifi olduğu görüşünü ciddiyetle dile getirmektedir. Eğer biz tüketiciler hazır gıda, araba ve tek kullanımlık ürünleri kullanmaktan vazgeçersek, orta gelirlilerin ve yoksulların ürettiklerinin daha azına ihtiyaç duyacağız. Endüstri ülkelerinin azalan talebi, yoksul memleketleri mahrumiyet içinde yolda bırakacaktır. Ellerindeki her şeyi tüketicilerin kendi ham madde ihracatlarına karşı durmadan artan iştaha üzerine oynayan gelişmekte olan ülkeler, geri dönüşü olmayan bir düşüşe başlayacaklardır. Bu açıdan tüketici sınıfının ham madde alımını arttıramamak, Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler dediği ülkelere, en yoksul 42 ülkeye karşı işlenmiş bir suç olacaktır. Çünkü bu ülkeler dış gelirlerinin %60'dan fazlasını elde etmek için ürün ihracatına bağımlıdırlar. Tüket ya da kaybet tartışması bir parça gerçeklik içermektedir. Dünya ekonomisi gerçekten öncelikle dünyanın varlıklı olan 1/5'inin tüketici yaşam tarzını beslemek üzere yapılanmıştır. Yüksek tüketimden düşük tüketime geçmekse bu yapıyı tamamıyla sarsacaktır. Bunun için çok sayıda işçinin iş değiştirmesi, kıtaların bütünüyle endüstriyel temelleri yeniden yapılandırması ve her ölçekteki girişimin işlemlerini değiştirmesi gerekecektir. Hepsinden daha kötüsü, bu durum binlerce ailenin ve topluluğun üzücü bir şekilde evsiz kalmasını beraberinde getirecektir. Ancak bu tezi savunanlar alternatifini göz ardı etmektedirler. Dünyayı yağmalamaya ve zehirlemeye devam etmek, yalnızca bu talihsizlikleri değil, daha beterlerini de gündeme getirecektir. Eğer su kirliliği ve fazla avlanma, balıkçılık alanlarının büyük bölümünü ortadan kaldırırsa, balıkçılar işsiz kalacaktır. Eğer yenilenen kuraklık mahsullerini ve hayvanlarını öldürürse, çiftçiler tarlalarını terk edeceklerdir. Eğer ormanlar hava kirliliği, asit yağmurları ve değişen iklim kuşakları yüzünden ölürse, ormancılara yapacak pek fazla iş kalmayacaktır. Eğer insanlar kazançlarının büyük bölümünü yetersiz besin kaynaklarını harcamak zorunda kalırlarsa, araba yapımcıları ile ev inşaatı yapanlar pek fazla alıcı bulamayacaklardır. Kısacası ölmekte olan bir gezegen üzerinde işler iyi gitmeyecektir. Dolayısıyla tüketimin azalmasıyla bazı işçilerin işlerini kaybedeceği gerçeği, barışın sağlanmasıyla silah endüstrisinde iş kayıplarının olması durumundan farklı bir tartışma konusu değildir. Eğer tüketici ekonomisini süresiz olarak korumaya çalışırsak, ekolojik kuvvetler onu acımasızca söküp atacaktır. Eğer onu kademeli olarak kendimiz ortadan kaldırmak yolunda ilerlersek, onun yerine devamlı bir düşük tüketim ekonomisi, bir başka deyişle devamlılık ekonomisi koyma fırsatına sahip olacağız. Böyle bir geçiş zor olacaktır. Ancak herhalde tüket ya da kaybet iddiasının ortaya koyduğu kadar değil. Çünkü bu düşünce silsilesi 3 tartışmalı varsayım üzerine kuruludur. Birincisi, dolar olarak ölçülen ekonomik hizmetlerdeki tüketimin sabit bir şekilde ekonomideki fiziksel kaynakların tüketimine bağlı olduğunu varsaymaktır. İkincisi, istihdamın fiziksel kaynakların akışına eşit şekilde bağlı olduğunu varsaymaktadır. Tüket ya da kaybet düşünüşü, bu iki varsayım yüzünden mevcut ödenek ve vergi sistemlerinin kaynak tüketimini istihdam pahasına körükleyen kötü etkilerine karşı kayıtsız kalmaktadır. Üçüncüsü, tarihteki çoğu uygarlıkta gerekenden daha fazla günlük çalışma saati gerektiren bir istihdam modelini yıl boyu çalışma haftada 40 saat varsaymaktadır. Bir devamlılık ekonomisinde insanların faydalandığı hizmetlerin para karşılığı değeri az miktarda düşerken doğal kaynakların akışı önemli derecede azalacaktır. Can alıcı ayrım fiziksel ürünler ile insanların bu ürünleri elde etmek için kullandıkları hizmetler arasındadır. Örneğin hiç kimse telefon rehberlerini, gazeteleri ya da dergileri bu yayınların kendileri için istemez. Bunun yerine onların içerdikleri bilgilere ulaşmak isteriz. Bir devamlılık ekonomisinde bu bilgilere hemen hemen aynı fiyat karşılığında dayanıklı elektronik okuyuculardan ulaşabiliriz. Böylece de aynı metinleri incelememiz, öte yandan da kağıt üretiminin ve buna bağlı kirliliğin büyük bölümünü saf dışı bırakmamız mümkün olabilecektir. Aynı şekilde insanlar arabaları da bu nedenle istememektedir. Onları pek çok tesise ve yere kolayca ulaşabilme olanağına sahip olmak için satın almaktadırlar. İyi şehir planlamacılığı ve toplu taşıma bu ulaşımı eşit ölçülerde sağlayabilir. Barınmadan beslenmeye kadar ekonominin her sektöründe araçlar, fiziksel ürünler ile sonuçlar, hizmetler arasındaki bu ayrım, yüksek kaynak tüketimi ile yaşam kalitesi arasındaki bağlantıyı koparacak büyük fırsatları açıkça ortaya koyacaktır. Aynı sebeple bir devamlılık ekonomisinde yapılan toplam iş miktarı da azalan doğal kaynak akışıyla karşılaştırıldığında daha az düşecektir. Çünkü ekolojik zararı neden olan ürünlerin ve tüketim biçimlerinin çoğu aynı zamanda genellikle en az iş üretmektedir. Aslında yüksek iş gücü yoğunluğu ile çevre üzerinde düşük olumsuz etki arasında çarpıcı bir uygunluk vardır. Örneğin var olan ürünleri onarmak, yenilerini üretmekten daha fazla iş gücü ve daha az kaynak kullanmaktadır. Demiryolu sistemleri karşılaştırılabilecek sayıdaki filolarca arabadan daha fazla insan fakat daha az kaynak kullanmaktadır. Enerji yeterliliğinin artırılması, enerji üretiminin yükseltilmesinden daha fazla insanı istihdam edecektir. Ayrıca geri dönüştürme programları çöp yakıcılarından ya da toprak doldurma alanlarından daha fazla kişiye iş olanağı yaratmaktadır. Tüketici sınıfı kitabın ikinci kısmında tanımlanan biçimde tahılla beslenen hayvanlardan elde edilen et ve ambalajlı besin maddeleri yerine yerli besinlerin konulduğu, arabalardan bisiklet ve otobüslere geçilen ve tek kullanımlık ürünlerin yerine dayanıklı ürünlerin aldığı bir yaşam tarzına doğru ilerlerse yoğun emek harcanan endüstriler bundan büyük yarar sağlayacaktır. Yine her şey göz önünde bulundurulduğunda yapılan ve ücreti ödenen iş miktarı azalabilir. Çünkü düşük olumsuz etkiye sahip endüstriler, yüksek olumsuz etkiye sahip endüstrilerin küçülme oranından daha büyük bir oranda genişleyebilecektir. Bozulmakta olan iş pazarları ile gereğince başa çıkabilmek için toplumlar, kişi başına düşen çalışma saatlerini kısaltmalıdırlar. Neyse ki 3. kısmın daha ileriki bölümlerinde açıklandığı gibi, biz tüketicilerin çoğu zaten istediğimizden fazla çalışmaktayız. İstihdamla ilgili en önemli sorun, düşük tüketime geçişin nasıl sağlanabileceğidir. Hükümetlerin görevi, olumsuz etkileri yüksek olan alanlarda çalışanları kariyer değiştirebilmeleri için yeterli iş eğitimi sağlamak, bu süreci kolaylaştırmak üzere yeterli işsizlik tazminatı vermek ve azaltılmış ve esnek yeni çalışma saati modellerine öncülük etmek yoluyla ekonomiyi çevresel olarak sürdürebilir hale getirmeye rehberlik etmek olmaktır. Hükümetler aynı zamanda çoğu en kötü tüketim türlerine teşvik eden mevcut vergi ve ödenek politikalarını baştan aşağı yeniden düzenleme görevi ile de karşı karşıyadır. Örneğin çoğu ülke uzun bir vergi muafiyetleri ve doğrudan ödenekler listesine sahip otomobil, enerji, madencilik, kereste ve tahılla beslenen çiftlik hayvanları endüstrilerini desteklemektedir. ABD, federal topraklardaki mineralleri fiilen vermekte, ulusal ormanların içine masrafları vergi verenlerin hesabına olmak üzere kereste taşıma yolları inşa etmekte ve ne yapacağını bilmeyen kurak batıya sulama suyu satmaktadır. Fransa nükleer güç kompleksine, Rusya petrol endüstrisine, Birleşik Krallık otomobil sürücülerine, Kanada'nın Quebec eyaleti alüminyum tasfiyanelerine ve Japonya'da yemlik tahıl yetiştiricilerine büyük oranda ödenek sağlamaktadır. Mali transferlerin ve yanlı politikaların ötesinde hükümetlerin kullandığı, doğayı görmezden gelen ekonomik muhasebe sistemlerin tam ödenekleri vardır. Dünyanın büyük bölümündeki arazi kullanımı ve malzeme politikaları yenilebilir kaynakları hak ettiklerinden az değer vermekte, ekosistemlerin sağladığı doğal hizmetleri ihmal etmekte ve dolayısıyla kamu arazisinden çıkartılan ham maddeleri eksik fiyatlandırmaktadır. Ne kömür ve petrol, üretimlerinin ve bu ürünlerin yakılmasının insan sağlığına ve doğal ekosistemlere verdiği zararı, ne de kağıt hamuru ve kağıt, üretimleri sırasında yok edilen doğal ortamı ve zehirlenen suyu yansıtacak şekilde fiyatlandırılmıştır. Çok sayıda ürün, zehirli kimyasal maddelerden aşırı ambalaja kadar, dünyaya fiyat etiketlerinde görülenden daha fazlasına mal olmaktadır. Doğrudan yasaklamalar ya da katı yönetmelikler faydasız olduğu zaman bu ürünler uygun şekilde vergilendirilmelidir. Eğer ürünlerin fiyatları toplam çevresel bedellerine daha yakın bir değeri gösterirse, ödenekler ve vergilerde yapılacak kapsamlı düzeltmeler aracılığıyla pazar, tüketicilerin daha düşük kaynaklı tüketime doğru yönlendirilmesine yardımcı olabilecektir. Örneğin tek kullanımlık ürünler ile ambalaj malzemelerinin fiyatları dayanıklı daha az ambalajlanmış ürünlere göre artacak, yerli ve işlenmemiş besinlerin fiyatları ise uzaktan nakledilen hazır ürünlere göre düşecektir. Eğer yasa koyucular vergi yükünü iş gücünden kaynaklara doğru kaydırırlarsa, şirketler çevre vergileri yükseldikçe kaynak kullanımını hızla kesmeye başlayacak ve gelir vergileri düştükçe de daha fazla insan çalıştıracaklardır. Daha şimdiden pek çok ülkedeki çevreci ve vergi ödeyen grup, kötü ödenekleri ve vergi sığınaklarını reform hedefi olarak seçmektedir. Fakat genellikle kararlılıkla süre gelen durumu savunan milyar dolarlık endüstrilerin siyasi erki tarafından alt edilip büyük savaşları kaybetmektedirler. Örneğin 1992 başında Avrupa'da enerji alanında söz sahibi olan grup, Avrupa topluluğunda karbon yayımlarının vergilendirilmesine ilişkin bir teklife karşı başarılı bir savaş sürdürmekteydi. Kaybedilen her mücadele, tüketici sınıfının daha fazla üyesini ekolojik gerçeği anlatmaya çalışan fiyatları desteklemek konusunda harekete geçirmenin güçlüğünü ve aciliyetini göstermektedir. Tüket ya da kaybet tezinin, yoksulların biz tüketicilerin daha az şeyle yaşamasıyla geçinemeyeceği iddiası da aynı derecede tartışmaya açıktır. Pek çok gelişmekte olan ülke, bölgenin dünya ekonomisine ham madde sağlayarak katılmış olmasına rağmen, bu durum onları liderlerinin yıllardır kötülediği bağımsız bir statüye yerleştirmektedir. Dahası şimdiye kadar büyüyen tüketici ekonomisinin azalan etkileri, yoksullar için hayal kırıklığına uğratıcı bir ekonomik uyarım kaynağı olmuştur. Aslında bugüne kadar elde edilen en dikkate değer sonuç, her ulusta tüketici bölgeleri yaratmak olmuştur. Bu seçkinler dünyanın güneyinden kuzeyine kadar her yerde doğal kaynakların ihracından çok fazla yararlanmaktadır. Ancak yoksullar harap edilmiş memleketlerden öte bir şey elde etmemektedirler. Sayısız uzmanın da onayladığı gibi yoksulluğun sona erdirilmesi en başta özellikle bu amaç için tasarlanmış ulusal program ve politikalara bağlıdır. Temel sağlık, eğitim ve aile planlaması için düzenlenen kararlı ulusal kampanyalara, kırsal kesimlerde gerçekleştirilecek olan yoğun olarak emeğe dayalı geniş tabanlı kalkınma projelerini, toplum örgütlerini harekete geçirme çabalarına ve uyumlu yerel ve ulusal idarelerin var olmasına bağlıdır. Tüm bunların temini, tüketici sınıfına ihraç edilmek üzere yükte ağır, pahada hafif ürünlerin üretimine değil, yeniliği teşvik eden, başarıyı ödüllendiren ve pazarların yeterli şekilde çalışmasına olanak veren ekonomi politikalarına bağlıdır. Dünyanın orta gelirli ve yoksul insanlarına tüketici sınıfının artan tüketiminden daha yararlı olacak olan şey, ürün fiyatlarının, üretimin ekolojik bedellerini daha fazla yansıtmasını sağlamak üzere hazırlanmış dünya çapında ticaret kuralları olacaktır. Örneğin, eğer Malezya, Şili ve Kamboçya, Japon alıcıları eski ormanların kesilmesiyle bağlantılı olan ekolojik hasardan sorumlu tutabilecek konumda olsalardı, hem daha az ağaç kesip hem de ihtiyaçları olan dövizi kazanabilirlerdi. Dünyanın kaynak çıkartan bölgeleri de aynen endüstri dünyasının yüksek olumsuz etkileri olan sektörleri gibi tüketim toplumunu destekleme yaklaşımından uzaklaşırken zorlu bir deneyle karşılaşacaktır. Kuzeyin bu olumsuz etkileri yüksek olan endüstrilerinin kritik durumdaki işçileri gibi halkları da bunu atlatmak için bir yardım eline ihtiyaç duyacaktır. Biz tüketiciler onlara mali ve teknik kaynaklarla ve onların halk projeleri ve mücadelelerine destek vermek yoluyla yardım edebiliriz. Ancak sonuçta yaşamlarını kazanmaları şu anda tüketici sınıfının tüketimiyle bağlantılı olan yoksul ve orta gelirli aileler kendi kaderlerini kendileri çizmek zorundadır. Ödenek ve vergilerde reform yapılması ile kalkınmanın yoksulluğu sona erdirmek üzere yeniden düzenlenmesi, devamlılık ekonomisine doğru atılmış önemli adımlar olacaktır. Üçüncü bir can alıcı reform ise biz tüketicilerin kendimizi bütün zamanımızı alan işi sınırlamalarından kurtarmamızdır. Giderek daha çoğumuz yeterince eşyamız var, ihtiyacımız olan daha fazla zaman diyen Amerikalı endüstri tasarımcısı William Stumpf ile aynı fikri paylaşıyoruz. Hem tatminkar iş hem de yeterli boş zaman insanın tatminini sağlayan anahtar belirleyiciler olmalarına rağmen tüketim toplumunda daha fazla iş anlayışının ağır bastığı bir denge söz konusudur. Endüstri toplumlarındaki çalışma saatleri şimdi endüstri devrimi sırasında aldığı en yüksek değerlerini çok altında olmalarına rağmen tarihi standartların yanında yüksek kalmaktadır. Özellikle Japonlar ve Amerikalılar çok fazla çalışmışlardır. Avrupalılar 1950'den bu yana daha fazla boş zamana karşılık olarak ücret artışlarının bir kısmından vazgeçmek için pazarlık yapmaktadırlar. Fakat Amerikalılar ve Japonlar bunu yapmamışlardır. Almanya ve Fransa'daki haftalık çalışma saatleri 1950'de önce 44 ve sonra 38 saatken 1989'da 31 saate düşmüştür. Ve bu düşüşün büyük bölümü 4'ten 8 haftaya kadar uzanan yıllık izinleri yansıtmaktadır. Japonya'da haftalık çalışma saatleri 44'ten 41'e düşmüştür. Öte yandan ABD'de haftalık çalışma süresi 1950'den 1970'e kadar biraz kısalmış fakat o zamandan bu yana da hızlı artmıştır. Amerikalılar ortalama olarak haftada 38 saat çalışmaktadır ve 1970'ten bu yana programlarına tam bir aya bedel iş eklemişlerdir. Harvard Üniversitesi iktisatçısı Juliet Shore, The Overworked American, Aşırı Çalışan Amerikalı adlı çalışmasında şöyle yazmaktadır. 1948'den bu yana ABD işçisinin verimlilik düzeyi iki katından fazlasına yükseldi. Başka bir deyişle artık 1948'deki yaşam standardımızı yarısından daha az zamanda üretebiliyoruz. Verimliliğin her artışında ya da daha fazla boş zaman ya da daha fazla para imkanı bize sunuluyor. Biz 4 saatlik gününü ya da 6 aylık bir çalışma yılını ücretli olarak seçebilirdik. Hatta ABD'deki her işçi şu anda 1 yıl çalışıp 1 yıldan sonra ücretli olarak izin alabilirdi. Bunun yerine Amerikalılar aynı saatler boyunca çalışmakta ve 2 kat fazla para kazanmaktadırlar. Bu seçimin Amerikalı çalışanların isteğini yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmek üzere Shore, işçi pazarı ekonomisinin gizli alanını araştırmış ve düzinelerce çalışma inceledikten sonra bu isteği yansıtmadığı sonucuna varmıştır. Tüketim toplumunun tüm merkezi bölgelerinde çalışanlar, kamuoyu araştırmalarında ya da toplu pazarlıklardaki tutumlarında daha fazla boş zamanı duydukları güçlü isteği ve buna karşılık ücret artışlarından vazgeçmeye gönüllü olduklarını ifade etmektedirler. Aynı zamanda böyle bir seçeneklerinin olmadığını da bildirmektedirler. Bir işe girebilir ya da işten ayrılabilirler fakat bunu günde daha az saat çalışmak için yapamazlar. Bundan başka yarı zamanlı çalışma genellikle daha az beceri gerektirmektedir. Daha az ilginçtir ve karşılığında daha az ücret alınır. Çünkü emeklilik ve sigorta gibi yan getirileri yoktur. Bu yüzden çoğumuz iyi tam zamanlı işler ya da kötü yarı zamanlı işler arasında seçim yapmak durumunda kalmaktayız. Çağdaş kliniklerin, daha kısa çalışma saatlerinin, yalnızca televizyon izleyerek geçirilen daha fazla vakit yaratacağı anlamına geldiğini öngörmelerine rağmen, bunun tam tersine inanmak için pek çok sebep vardır. Birçok kişi için televizyon izlemek, yaratıcı enerjileri düşük olduğunda, daha çok hoşa giden bir şey yapamayacak kadar yorgun olduklarında yaptıkları bir şeydir. Avrupalılar Amerikalılardan hem daha az çalışmakta hem de daha az televizyon izlemektedirler. Japonlar ise hem daha fazla çalışmakta hem de daha fazla televizyon izlemektedirler. Daha önceki bir dönemde klinikler ve çalışanlar boş zamanlarını içki içerek ve kumar oynayarak harcamaktaydılar. Fakat W.K. Kellogg şirketi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük kriz sırasında iş gününü 8 saatten 6 saate indirdiğinde toplumsal girişimler çoğalmıştır. Bu dönemle ilgili olarak çağdaş gözlemci Harry Goddard Leach şunları fark etmiştir. Bahçecilik artıyor ve toplum güzelleşiyordu. Atletik sporlar ile hobiler giderek daha çok rağbet görüyordu. Kütüphanelerin iyi müşterisi vardı ve bu talihli işçilerin zihinsel altyapıları giderek zenginleşiyordu. Amerikalıların yüksek verimliliğin tadını çıkartmaya başlamasını sağlamakta ilk adım olarak Shore, ücretliler için zorunlu fazla mesai uygulamasına ve şirketlerin maaşlı personel üyeleri için belirtilen çalışma saatlerinin sıkı sıkıya bağlı olma şartlarına yasal kısıtlamalar getirilmesini ve çalışanların fazladan çalıştıkları tüm saatlerin telafi edilmesi için eşit miktarda ücretli izin verilmesini istemektedir. Ayrıca yarı zamanlı işin uygun hale getirilebilmesi için çalışanların çalışma saatlerine göre düzenlenmiş getirilerden yararlanmayı sağlamayı önermektedir. Son olarak da şor, zamanla para arasındaki seçim açıklığa kavuşturan iş yasaları yapılmalarını tavsiye etmektedir. Daha fazla para yerine daha fazla zaman için yapılan baskı, aile ve sağlıkla ilgili nedenlerle izin alma hakkı için yaklaşık 240 tane ABD işçi, kadın ve çocuk örgütünün kampanyaları gibi pek çok olayda açıkça görülmektedir. Kadınlar Yasal Savunma Fonu'nun başkanlığındaki koalisyon 1991'de her iki kongre binası aracılığıyla daha sonra Başkan Bush tarafından veto edilen bir dilekçe göndermişlerdir. Benzer şekilde ulusal hizmet çalışanları gibi sendikalar 20 yıl boyunca idarecileri çalışanların para yerine boş zaman isteklerinde çalışma saatlerini 1 dereceye kadar kısabilmelerini sağlayacak gönüllü çalışma zamanını indirme programlarını uygulamaya sokmaları için sıkıştırmışlardır. Bu grup 70'lerde böyle bir programı Kaliforniya eyaletindeki hükümet çalışanları için geçici olarak kazanmış ve daha sonra bunu New York eyaletindeki hükümet çalışanları için daimi olarak başarmıştır. Kaliforniya'da kurulan ve kar amacı gütmeyen Yeni Çalışma Yolları Kuruluşu'nun müdürü Barney Olmsted'a göre daha yakın zamanlarda özellikle kariyer ile aile yaşamı arasındaki çift gün yüzünden zorlanan kadınlar arasında var olan iş bölümü gibi esnek çalışma düzenlemelerine yönelik ilgi artmıştır. Bugün Eastman Kodak çalışanlarının kariyerleri içinde yarı zamanlı çalışma dönemleri planlamalarına izin veren belli başlı birkaç kuruluştan birisidir. Ancak ne yazık ki bugüne dek esnek ya da azaltılmış iş saatleri istemek konusunda Amerikalı erkekler kadınlara katılmamıştır. Çünkü Olmsted'in dediğine göre toplum tam zamanlı çalışmak istemeyen erkeklere kötü bir yafta yapıştırmaktadır. Öte yandan Karoshi, fazla çalışmanın yol açtığı ölüm yüzünden yılda yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü Japonya'da genç çalışanlar iş arkadaşlarını belirlenmiş olan iş gücünün sonunda iş yerini terk etmek konusunda baskı yaparak fazla mesaiye karşı yakın zamanlarda tenkitçi bir tavır sergilemeye başlamışlardır. Japon hükümeti önümüzdeki yüzyılın başlarında ülkeyi 6 günlük çalışma haftasından 5 günlük çalışma haftasına geçirmeyi planlamaktadır. Avrupa'da da sendikalar daha fazla izin için baskı yapmaya devam etmektedirler. Yine de fazla tüketim yerine boş zaman seçiminin ne kadar güçlü olduğunu kimse bilemez. Kuramsal olarak eğer herkes fazla para yerine boş zamanı ısrarla tercih ederse, iş gücü verimliliğindeki normal kazanımlar tüketici sınıfının çalışma saatlerini 2020 yılına kadar yarı yarıya azaltacaktır. Bu da bize kişisel gelişme ile aile ve toplum etkinlikleri için bol bol zaman verecektir. Dünya ekonomisi halen 1.1 milyar kişiye çok fazla eşyanın ama çok az zamanın olduğu tüketici yaşam tarzını sağlamak üzere düzenlenmektedir. Bu ekonomiyi yeniden yapılandırma beklentisi göz korkutucudur. Fakat tüketimin çalışanları istihdam etmek ve mahrumiyetle mücadele etmek için vazgeçilmez olduğunu öne süren tüket ya da kaybet tezi dayanaksızdır. Yüksek tüketim ne tam istihdamın ne de yoksulluğu sona erdirmenin bir ön koşuludur ve pek çok tüketici pazarlıktan daha fazla boş zaman elde ederek çıktıkları takdirde yeter artık demeye hazır görünmektedir. 9. Bölüm: İhtiyaçların Biçimlendirilmesi. Felsefeci Ivan Illy 1977'de 50 yıl önce bir Amerikalının duyduğu sözcüklerin çoğu bir birey olarak şahsen kendisine ya da yakınlarda duran birisine söylenmiş sözcüklerdir diye yazmıştır. Bugün aynı şeyden bahsetmek pek mümkün değildir. Bir Amerikalının ya da dünya tüketim toplumunda bulunan herhangi birimizin duyduğu sözcüklerin çoğu, radyo dalgaları yoluyla bir toptan eşya pazarının parçası olan bizlere ulaşan satış reklamlarıdır. Okuduğumuz metin, gördüğümüz görüntüler ve gittiğimiz halka açık yerler her zaman iştahımızı kabartmak üzere hazırlanmış ticari mesajların egemenliği altındadır. Özellikle reklam, özel televizyon ve alışveriş merkezleri tüketiciliği kuvvetle körüklemektedir. Dünyanın sağladıkları çerçevesinde yaşamaya çalışanlar için bu üçüne meydan okumak yüksek bir önceliğe sahip olmalıdır. Tüketim toplumundaki iletişim araçları, satış ağızlarının, pazar yerinin tatlı dilli seslerinin egemenliği altındadır. Business Week'e göre reklam her yerdedir ve günde yaklaşık 3000 mesajla tüketici sınıfının tipik üyelerini bombardıman etmektedir. Reklamlar binlerce televizyon ve radyo istasyonu tarafından yayınlanmakta, uçakların arkasında sürüklenmekte, reklam panolarına ve spor stadyumlarına yapıştırılmakta ve uydulardan gezegenin çevresine dağılmaktadır. Dahası kayak pistlerindeki teleseyir direklerine yapıştırılmakta, televizyondan yayınlanan tören ve festivallerde bayrakları asılmakta, sınıflara ve doktor muayenehanelerine taşınmakta, film setlerine kurulmakta ve izci yararlılık rozetleriyle profesyonel atletlerin giysiler üzerine dikilmektedir. Reklamcılar, biz tüketiciler nereye gidersek giderim, onlarla çekici bir mesafede olduğumuz, teknolojilerle dolu, cesur yeni bir dünya düşünmektedir. Alışverişin çılgınlığını artırmak için çarşılara duvar boyunda video ekranları dikmeye başlamışlardır. Hava alanlarına, otobüs duraklarına, metro istasyonlarına, jimnastik kulüplerine, kayak merkezlerine ve süpermarketlerdeki kasa kuyruklarının olduğu yerlere reklamlarla dolu kapalı devre televizyon sistemleri kurmaktadırlar. Gıda mühendisleri bile gıda ürünlerini bir reklam aracı haline getirmeye başlamışlardır. Chicago'daki Whiskas şirketi sosisli sandviçlerin üzerine yenilebilir sloganlar basmaktadır. Ve Eggwurst International, İsrail'de binlerce yumurta üzerinde reklam yapmak için buna benzer bir yöntem kullanmaktadır. Coca-Cola, 1991 Ağustos'unda yörüngede dolaşan Sovyet kozmonotlarını meşrubatlarını kamera önünde yudumlamaya ikna ederek gökyüzünün bile bir sınır olmadığını göstermiştir. Firma tarafından bir deney olarak adlandırılan bu çalışma uzayda çekilen ilk reklam filmi olmuştur. Alıcıların sunulan mal ve hizmetler hakkındaki bilgilerinin eksik olduğu hiçbir pazar doğru işleyemez. Bugün geçerli olan ekonomi kuramına göre bu bilgileri reklamcılık sağlamaktadır. Fakat satış mesajlarının içerikleri bu açıklamanın ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Düzinelerce benzer ürün alıcıların sadakati için yarış ederken reklamlar giderek rüyalara benzemektedir. Çoğu reklam çok az bilgi vermekte. Bunun yerine cinsel gücü, ebedi gençliği, var olan tatmini ve siz de böyle olmak istemez miydiniz temasının daha pek çok türünü çağrıştıran görüntüleri koymaktadır. Televizyon reklamları öylesine görüntü yüklü hale gelmiştir ki bazı izleyiciler ürünü tahmin et adı verilen bir oyun oynayarak eğlenmektedirler. Otomobil reklamları yalnızca bulutlar ve dalgaları ve sigara reklamları da üzerinde yalnızca maya olan modelleri gösterebilmektedir. J. Walter Thompson, pazarlama şirketinin araştırma ve tüketici davranışları müdürü Peter Kim, tüketici toplumunda markaların rolünün geleneksel toplumlarda mitolojinin sahip olduğu role çok benzemekte ve bir marka seçmenin bir grup tüketiciyi bir diğer gruptan kendilerini ayırt etmek için kullandıkları bir yöntem haline gelmekte olduğunu söylemektedir. Satışlarda kullanılan ikna edici konuşma, tüketim toplumunda öylesine yoğundur ki insanlar gerçekte pek az reklam hatırlamaktadırlar. Radyo ve televizyon reklamlarının etkisi de bundan aşağı kalmamaktadır. Belli bir ürünü satmayı başaramasalar bile yaşamdaki her tür sorunu çözebilecek bir ürünün var olduğu ve doğru şeyleri satın alırsak varoluşun tatminkar ve tam olacağı fikrini durmaksızın tekrarlamak yoluyla tüketiciliğin kendisini satmaktadırlar. Böylece reklamcılar ürünlerini insan ruhunda var olan sonsuz arzulara bağlamak yoluyla ihtiyaçları artırmaktadırlar.